Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten öğreniyoruz. Diyor ki: Aleyhissalatu vesselama şöyle sormuştuk: Ey Allah'ın Resulü, sadakanın hangisi daha üstündür? Buyurdu ki: Fakirin cömertliğidir. Sadaka verirken önce bakımıyla yükümlü olduklarından başla. Yani sadaka verecek Müslüman ve verdiği sadakanın daha iyi olması derdine düşmüş. Soru vermiş aleyhissalatü vesselama: Ya Resulallah, hangisi daha üstün? Diyor ki o: Dinimizin peygamberi, Allah'ın peygamberi, bizim peygamberimiz, örneğimiz ve önderimiz diyor ki, fakirin cömertliğiyle verilen sadaka. Adam kendisi fakir, kendisi muhtaç ama fedakar, ama verebiliyor, Allah adına vermeyi biliyor. Bu adamın verdiği sanki ihtiyaç fazlası, dökülmüş her yere, her yer mal dolu, mülk dolu, saltanat dolu, adam onlardan birini verivermiş. Mesela, bir hurması var adamın, zor bulmuş. Bilmem kaç kova su çekmiş ve onun karşılığında bir hurma kazanmış. Tam yiyecekken gerektiği bir ortam bulmuş ve yarısını ateşten kurtulmak için infak edivermiş. Diğerininse bir hurma bahçesi var. Tonlarca hurması var. Onlardan bir hurma ağacının bütün ürününü Allah için infak etmiş. Güzel ama söyleyin hangisi üstün? Birisi bir hurmanın yarısını, yani bütün malının %50'sini, diğeri yüzlerce ağaçtan sadece bir tanesini infak ediyor. Bir de şöyle düşünün. Yani sadaka, kişinin kendisine ait bildiği malın aslında Allah'a ait olduğunu kabul etmesi, bunu Allah'ın dediği yere sarf etmesi, yani o imanına sadık kalması, o imana sadakatle bağlı olduğunun beyanı demektir. Fakir, fakir olduğu halde bütün mal varlığını, yani bütün imkanlarını, bunu bana lütfeden Allah der, kendi ihtiyacına rağmen yine de başkalarına verir. Sadakatin ortaya koyarsa, sıddık makamına erecektir, onun verdiği elbette daha güzel olacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, aleyhissalatü vesselama, amelin hangisi daha eftaldir diye soruldu. Aleyhissalatü vesselam, Allah'a ve Resulüne iman etmektir buyurdu. Peki ya ondan sonra ya Resulallah denilince, Allah yolunda cihattır buyurdu. Peki ondan sonrası, makbul olmuş haçtır cevabını verdi. Demek ki, amellerin en hayırlısı, Allah'a ve Resulüne iman etmektir. Estağfirullah. Ama biz bugüne kadar Allah'a ve Resulüne iman etmeyi bir amel kabul etmemiştik. Yani amel dediğiniz, eylem dediğiniz bir iş olacaktı. Elbette estağfirullah. Yani bundan iyi iş, bundan büyük iş, bundan faziletli iş, bundan eftal iş mi olur? Allah'a ve Resulüne iman edeceksiniz ve bunu ısrarla söyleyeceksiniz. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. Ama neden mi? Söyleyin, sevdiğiniz şeyleri tekrar tekrar gündeme getirmeyi seven sizler, Allah'ın bizden duymayı sevdiğini neden cimri davranıp Allah'a arz etmekte geri duracakmışız? Elbette Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür demeye ısrarla devam edeceğiz. La ilahe illallah diyecek, tekrar bir daha diyeceğiz. Ama dedik ya demeyeceğiz, sabah kalkınca söylemiştim, akşam yatacağımda bir daha söylesem. Evet, en az o kadar söyle ama neden arada bir söylemeyeceksin? Yolda giderken, kenarda beklerken ya da yemekten önce ve sonrasında ya da çocuğuna nasihat edeceğinde, babanı dinleyeceğinde ama hayatın her kademesinde neden la ilahe illallah demeye devam etmeyeceğiz? Ben Allah'a iman ettim, ben Resulüne iman ettim demeyi elbette bir eylem bilecek. Ve bunu sürdüreceğiz. Bu amellerin en faziletlisidir. Peki sonra? Sonra Allah yolunda cihat. yani Allah'a iman ve Resulüne iman konusunda insan sahip olduğu ve olabileceği her şeyi fedaya hazır olduğunu beyan edecek. Malım ve canım, saltanatım, statüm, varlığım, var olanlarım, var olacaklarım hepsi fedadır yoluna. İşte canım ortaya koydum, işte malım, hepsi burada ya Rab demeyi bilmek, cihad etmek elbette imandan sonra en faziletlisi. Peki ya sonrası? Makbul olmuş bir hac. Yani eğer savaş ortamı, eğer cihad imkanı yoksa bu da bir başka cihad. Hatta aleyhissalatü vesselam diyordu ki, kadınlar gelmiş sormuşlardı. Ya Resulallah, ama erkekler savaşa gidiyorlar, cihad ediyorlar, en faziletli amele imkan buluyorlar ya biz? Siz de hac edin, o da sizin cihadınız demişti. Ebu Hureyre Efendimiz'den öğreniyoruz, radıyallahu anh. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir adam geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, benim güzel hizmet ve sohbet etmeme insanlar içinde en layık ve en hak sahibi olan kimdir? Aleyhissalatü vesselam, annendir. Sonra kimdir? Annendir. Sonra kimdir? Annendir. Peki ya Resulallah, ama daha sonra kimdir? Dördüncü de aleyhissalatü vesselam, sonra babandır buyurmuştur. Böyle 5-6 yaşlarında bir küçük çocuk, babasının arkadaşları yanında oynarken, onlardan biri, az da kurnaz geçinen birisi, çocuğa soru verdi. Yavrum, anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı diye. Çocuk gayet rahat ve saf bir biçimde, annemi dedi. Hani öteki kendince bu işi bilen birisi, eğitimci birisi, hayatı tanımış birisi, bu çocuğa göre 4 kat daha fazla veya 10 kat daha fazla yaş yaşamış birisi ya, tecrübeleri var ya, ama dedi bak söylerim babana, demek sen babanı az seviyorsun. Söyle dedi çocuk, gayet mütevazi ama imanına güvenen bir tarzda. Ama Peygamberimiz öyle demiyor mu? Ben elbette önce annemi seveceğim dedi. Evet, önce anne, sonra anne, sonra anne, sonra baba, öyle mi? Ama bunu nasıl uygulayacağımızı keşke Peygamber'e sorsaydık sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela bazen beni yaşlı, ihtiyar, eli öpülmeye layık bilen kimi gençler, elim öpmek için uzanınca dur bakalım diyorum. Hatta kimisi ısrar ederse, aa sen demek benim elimi öpecek kadar oldun mu, dur bir laf dinle bakalım diyorum. Ve soruyorum, annen sağ mı? Evet diyor. O zaman her gün elini öp diyorum. Baban sağ mı? Evet diyor. Onun da bayramdan bayrama elini öpersin. Ve kusura bakma ama yanılmışın, piyasada el öpülecek adam kalmamış diye gülüp geçiyoruz. Yani başkalarının eli öpülsün öpülmesin derdinde değilim. Öyle bir sorunum yok. Ama annenin her gün eli öpülsün. Hatta sokağa çıkarken bir, eve dönünce bir öpülsün. Çünkü anne, onun buna ihtiyacı var. Sevilsin, sevgiye layık olduğu anlaşılsın. En güzel sohbete, en iyi hizmete layık olduğu bilinsin ve bu uygulansın elbette. Anne, çünkü o bu işe layıktır. Yani insanın annesi varsa, annesiyle birlik yaşaması gerekiyorsa, elbette ona saygı ve sevgide bulunacak ya da onu hizmetçi gibi kabul etmeyecektir, konum değişmeyecektir. Yani ben senin Tanrı kıldığın, senin Rabbin makamında, sen benim kulum kölem durumundasın anne. Sen bana hizmet edeceksin, gecelerin ve gündüzlerin hep bana ait olacak demeye hiçbir çocuğun hakkı yoktur. Eğer söylerse, Cibril hadisinden öğreniyoruz, kıyamet kopmuştur o yuvada, o toplumda. Tekrar ediyorum, anne saygıya ve sevgiye layık, anne sözü dinlenmeye, sohbet edilmeye layık, anne haram istemiyorsa, küfre davet etmiyorsa, şirk beklemiyorsa, Allah'ın izniyle ve emriyle sözünden çıkılmaması gereken bir varlıktır. Ama baba, o zaten öyle de hayatın gereği, ona saygı ve sevgi arada bir arz edilince o zaten konuyu anlayan birisidir. Yaratılıştan duygusal dünyasıyla anne önde, ama yaratılıştan sorumluluk yönüyle baba ondan sonradır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.